Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim hatırlayacağınız üzere en son programımızda Kehf suresinin 14. ayet-i kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftada Kehf suresinin 14. ayet-i kerimesinden başlayıp devam etmiş olacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah iyilik sağlıkta daim eylesin. Hocam az önce de belirttiğimiz üzere Kehf suresinde 14. ayet-i kerimeye kadar geldik. 14. ayet-i kerimeye kadar olan kısmı kısaca böyle bir hatırlayacak olursak bölümlere ayırmıştık. Bir 6-7 bölümden bahsedilmişti ilk başta Kehf suresinin ve burada da şimdi ikinci bölüme geçmiş oluyoruz. Aslında bu ikinci bölümde de adının kendisinden geldiği Kehf, bu mağara olayı, mağaradaki gençler olayına kısaca bir giriş yapılmıştı. Hani o genç yiğitler mağaraya sığınıp Rabbimiz bize katından bir rahmet ver, bize yardım et. Şu işimizde doğru ve rızana uygun olan ne ise onu bize nasip eyle diye niyazlarından 10. ayet-i kerimeden devamla 11, 12 ve işte bunun üzerine biz de onları sığındıkları o mağarada yıllarca sürecek derin bir uykuya daldırdık. Sonra iki fırkadan Ashab-ı Kehf ve düşmanlarından hangisinin bekledikleri gayeyi daha iyi hesap etmiş olduğunu ortaya çıkarmak için onları tekrar uyandırdık ve nihayetinde 13. ayet-i kerimede şimdi biz onların başından geçen ibretli hadiseyi bütün gerçekliğiyle sana anlatacağız. Hiç şüphesiz onlar Rablerine iman etmiş genç yiğitlerdi. Biz de onların imanlarını daha da artırdık dedik hocam. Burada kalmıştık. Buradan devamında arzu ederseniz ben 14. ayet-i kerimeyi bir okuyayım inşallah. Meali şerifiyle birlikte takdim edeyim. Sonrasında sözü size bırakmış olayım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve rabatna ala kulubihim iz qamu feqalu rabbuna rabbus semavati vel ardı. لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. Kalplerine tam kuvvet ve metanet verdik de zalim krala karşı kıyam ettiklerinde şöyle dediler: bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tır. Biz ondan başkasını ilah kabul edip tapmayız. Böyle bir şey yaparsak yemin olsun ki gerçek dışı pek saçma bir iddiada bulunmuş oluruz. Buyurun hocam.
Evet, euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet, bu ayet-i kerime Ashab-ı Kehf'in mağaraya sığınmaları ile ilgili hususun başında zikrediliyor. Tabii öncelikle ayet-i kerimeyi bölüm bölüm inceleyecek olursak ilk olarak وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ, onların kalplerini metin kıldık, sağlam kıldık buyuruluyor. Tabii her şey kalpte başlıyor. Kalp önemli. İnsanın davranışları, insanın amelleri öncelikle kalpte başlıyor. Kalp ne durumdaysa amel de ona göre zuhur ediyor. Kalp sağlam olunca ameller de düzgün sağlam oluyor. Kalp bozuk olursa ameller de bozuk oluyor. İşte burada Ashab-ı Kehf'in öncelikle Allah Teala kalplerini metin kıldığını, sağlam kıldığını söylüyor. Tabii onlar vatanlarını terk etmek, ailelerini, arkadaşlarını terk etmek, belli bir çevreden ayrılmak, kendilerini bekleyen türlü sıkıntılara katlanmak ya da imansız yaşasalar, ki bu gençlerin genellikle varlıklı ailelerin çocukları olduğu tefsirlerde ifade ediliyor. O dünyevi nimetleri elinin tersiyle itmek gibi pek çok şeyi göze aldılar. Bu da ne sayede oldu? Allah'ın onların kalplerini sağlam kılmaları sayesinde oldu. Yine zalim bir hükümdara, Dakyanus adı verilen, ona karşı durmak, korkmadan, sakınmadan onun karşısında hakikati söyleyebilmek için sağlam bir kalbe, metin bir kalbe ihtiyaç vardı. Onun için Cenab-ı Hak da ilk olarak biz diyor onların kalplerini metin kıldık, sağlam kıldık. Tabii özellikle zalim bir hükümdarın karşısında konuşmak herkesin kârı değil. Er kişinin kârı. Onun için bir rivayette de bir hadiste de Eftalul cihat kelimetu hakkin inde sultanin cair buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cihadın en eftali, en üstünü zalim sultan karşısında hakikati söylemektir. Çünkü bil fiil cihada katılan mücahit korku ile ümit arasındadır. Yani o şekilde gidip gelir. Onun şehit veya gazi olacağı muhakkak değildir. Her savaşa cihada katılan insanın, ama özellikle zalim olduğu belli olan bir idarecinin karşısında hakikati söyleyen kimse ölümü göze almış demektir. Dolayısıyla işte bu şekilde Allah Teala onların kalbini sağlamlaştırdığını ifade ediyor. Tabii rabata ala kalbihi ifadesi mecazi bir ifadedir. Kalbin işte üzüntü, korku gibi duygularla sarsıldığı bir vakitte Cenab-ı Hakk'ın onların kalbini sabırlı, sağlam, muhkem kıldığı ifade edilmiş oluyor. Buna benzer ifadeler kalbinin üzerine bağlamak gibi, rabata, metin kılmak mecazi anlamda. Kur'an-ı Kerim'de buna benzer ifadeler, başka ayet-i kerimeler de var. Mesela Ahzab suresinde ve belagatil kulubul hanacira, kalpler, yürekler korkudan hançerelere dayanmıştı, boğazlara dayanmıştı diye. Normalde kalp boğaza dayanmaz, ama tabii kalp insan heyecanlandığı zaman, korktuğu zaman aşırı çarpabilir, ürperebilir. Bir bakıma bu aşırı korku kalbin boğaza dayanması şeklinde ifade edilmiş. İşte burada da sebat, Allah onların kalbini muhkem kılması bu şekilde mecazlı bir ifadeyle ortaya konulmuştur. İşte biz onların kalbini metin kıldık. İz kamu, o yiğitler ayağa kalkmışlardı. Tabii bu ayağa kalkmak, işte dinin esaslarını, hak dini, tevhidi açıklamak üzere dimdik durdular manasına anlaşılacağı gibi, onların ayaktan ayağa kalkmasından maksat putlara tapmayı terk etmesi konusunda uyarmak üzere kalplerinde, gönüllerinde bir sıkıntı, bir korku duymadan bu zalim kral Dakyanus'un huzurunda dikilmeleri olarak da izah edilmiştir, tefsir edilmiştir. Tabii onların bu durumu Et-Tevilatün Necmiye'de tasavvufi olarak şöyle yorumlanıyor. İşte dünyaya ait şeylere iltifat etmemeleri Ashab-ı Kehf'in ve büsbütün Allah'a yönelmeleri için onların kalplerini metin kıldık. Bu sebeple onlar hatta işte uzun süre uyutulduktan sonra dünyalık hiçbir şeyi tercih etmediler. Tekrar işte 300 yıldan fazla bir müddetten sonra uyandırıldıklarında Cenab-ı Hakk'ın kavuşmayı, ona ulaşmayı arzu ettiler, istediler. İşte bu da onların kalbinin bu şekilde metin kılınmasının bir neticesi diye ifade ediyor. İşte bu delikanlılar ayağa kalkıp şöyle dediler. Fekalu rabbuna rabbus semavati vel ard. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Yani bütün bu alemin sahibi, yaratıcısı, rızık vericisi, besleyen, büyüten, yoktan var edip onu kemale ve fenaya doğru götüren bir Rab'dır. Sizin taptığınız putlar ise Allah'ın yarattığı işte taştan, metalden, tahtadan neyse kendi elinizle yaptığınız mahluk şeylerdir, ibadete layık olmayan şeylerdir manasına bunu söylediler. Arkasından da len ned'u ve min dunihi ilaha. Biz ondan başkasına ilah demeyiz. Allah'tan başkasına ilah demeyiz. İlah diye adlandırmayız. Allah'tan başkasına ne müstakil olarak ne Allah'la beraber ona Allah'a ortak yaparak, şirk koşarak ebediyen kulluk etmeyiz. Mabut demeyiz. Dua etmeyiz. Manasına bunu ifade ediyorlar. Yani bu sözleriyle o putperest kavmi, en başta onların başında olan Dakyanus'u reddettiklerini, Allah'ın birliğini ifade ettiklerini ortaya koyuyorlar. لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَتَطَا. Eğer biz Allah'tan başkasını ilah tanırsak, ona ibadet, kulluk eder, dua edersek, saçma sapan konuşmuş, sapma sapan sözler söylemiş, haddi aşan sözler söylemiş oluruz diye bunu ifade ediyorlar. Tabii aynı zamanda bunu söylerken karşılarındaki o kavmin, putperest kavmin yaptıkları şeyin anlamsız, manasız saçma sapan şeyler olduğunu da bir bakıma ifade etmiş oluyorlar bu şekilde. Dolayısıyla bu ayet-i kerimede Ashab-ı Kehf'in tevhidi, Allah'ın birliğini, inandıkları tek Allah'ı ifade etmeleri ve o kavimlerinin, milletlerinin taptığı putların gittikleri yolun yanlışlığını, anlamsızlığını ifade etmeleri bu ayette anlatılmış oluyor.
Peki hocam, 15. ayet-i kerime, Estaizu billah, Bismillah. Ha ulai kavmun ettehazu min dunihi alihe. Levla ye'tuna aleyhim bi sultanin beyin. Femen azlemu mimmen iftara alallahi keziba. Şu bizim halkımız ise tuttular, Allah'tan başka ilahlar edindiler. Madem öyle, onların gerçek ilah olduklarına dair açık bir delil getirmeleri gerekmez mi? Artık Allah adına yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Buyurun.
Evet, yine Ashab-ı Kehf'in sözleri devam ediyor. Hem kendilerini ifade etmiş oluyorlar, hem toplumlarının durumunu yine bu 15. ayetle ifade etmiş oluyorlar. Ha ulai kavmun ettehadu min dunihi alihe. İşte şu bizim kavmimiz ifadesiyle Allah'a ortak koşan, putlara tapan toplumu ifade ediyorlar. Bir bakıma bunda onları aşağılama veya yaptıkları işin yanlışlığını ifade etme vurgusu da var. Tabii bu topluluk Efsus denilen bir topluluktur. Dolayısıyla kavmuna derken aslında bir bakıma yine ha ulai kavmuna derken onların durumunu anlatırken kendilerinin onlardan ayrıldığını, Allah'ın kendilerine hidayet vermesi neticesinde yanlış yoldan, dalaletten kurtulduklarını ifade ediyorlar. Bir bakıma Allah'ın kendilerine nimet olarak kendini tanıma bilmeyi lütfettiğini ifade ediyorlar. Onlardan ayrıldıklarını ifade ediyorlar. Kavimlerinin ise اتخذوا من دونه آلهة, Allah'tan başka tanrılar edindiler. Allah'ı bırakıp Allah'tan başka tanrılara, putlara taptılar. Bilgisizce, cahilane bir şekilde o putları tanrı edindiler diyorlar. Tabi ittehadu, edindiler fiili aslında onları put yaptılar ve onlara taptılar. Kendi elleriyle yaptıkları, şekil verdikleri o putlara tapmaya başladılar. Tabi insanoğlu zaman zaman kendi putunu kendisi yapıyor. Tarihte bu böyle. Belki günümüzde de birçok, hala bugün kendi putunu kendi yontan ve ona tapan pek çok insan var. Ya da tabi Müslüman toplumlar arasında en azından taşa toprağa tapmak olmasa da insan bazen maddeyi putlaştırabiliyor. Kendi eliyle yaptığı şeylere, dünyevi bir takım maddeye, paraya tapabiliyor, onu put haline getirebiliyor. Mesnevi'de de Mevlana öyle diyor. Nakşedilmiş, bezenmiş tahta ve taş önünde nice aptallar başkor secde eder. Şeytan insanları azgınlık yoluna düşürmek için uğraşıp durur. Yani bu insanoğlunun ta geçmişten Hazreti Adem'den günümüze kadar devam eden bir macerasıdır. Bazı insanlar böyle yanlış yollarda hep devam ederler. Ama gerek peygamberler, gerek Allah'ın salih kulları, mürşidi kamiller ise işte bu şeytanın ve işte bu tür batıl, yanlış putların peşinde giden diğer insanları da o yola çekmeye çalışanların aksine peygamberler de, onların varisleri olan alimler de, salihler de, mürşidi kamiller ise tam tersine insanları yanlış yerlerden alıp Allah'a doğru götürmeye çalışırlar diye bunu ifade ediyor Mevlana Mesnevi'de. Ashab-ı Kehf bu şekilde kavimlerinin, milletlerinin Allah'ı bırakıp başka tanrılar, putlar edindiklerini söylüyorlar. Arkasından da diyorlar ki levla ye'tun aleyhim bi sultanin beyin. Bari hiç olmazsa bu taptıkları bu putlar, tanrılar hakkında, onların gerçekten mabud olduğu, tanrı oldukları konusunda açık bir delil getirseler ya. Ama ne mümkün, böyle bir şey de ortada yok. Onlar körü körüne, elde bir delil olmadan, Allah tarafından bir vahiy olmadan, kendiliklerinden, kendi cehaletleri sebebiyle bir delil olmadan bunlara tapmaya devam ediyorlar. Tabii bu ifade aynı zamanda şunu da gösteriyor. Elde bir delil olmadan, Allah tarafından bildirilmeden, vahyedilmeden yine insanın aklına, izanına da terstir bu hususlar. Allah'tan başkasını ilah edinen, tanrı edinenlerin ellerinde bir delil olmadığını ifade etmiş oluyor. Aynı zamanda bu tür yanlış yolda olanları susturmaya, aciz bırakmaya yönelik de bir ifade olarak değerlendirmek mümkün. Yani onların elinde bir delil, hiçbir delil bulunmamaktadır. Sonunda da bunun bir zulüm olarak ifade edildiğini görüyoruz ayet-i kerimede. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Allah hakkında yalan uydurandan, Allah'a yalan iftirada bulunandan daha zalim kimse var mıdır? Daha zalimi var mı? Daha zalimi kimdir? Diye sözlerini tamamlıyor bu ayet-i kerimede Ashab-ı Kehf. Tabi zulüm bir şeyi hak ettiği yerden başkasına koymaktır. وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضَعِهِ diye ifade edilir Arapçada zulüm tarif olarak. Tabi insan kendine de zulmedebilir ama Allah'a karşı da zulüm işleyebilir. Allah'a karşı işlediği zulüm tabi aynı zamanda kendi nefsine de zulümdür. İbadete layık olan tek Allah olduğu halde kendisini var eden, yaratan, türlü nimetlere gark eden, rızıklara gark eden, hayat veren, varlık veren Allah olduğu halde Allah'ı bırakıp başka mahluklara tapmak, putlara tapmak ya da onları Allah'a ortak yapmak ve bu da aynı zamanda büyük bir iftiradır. Elde bir delil olmadığı halde, işin hakikati bunun tam tersi olduğu halde bu tür yakıştırmalarda bulunan insanların en büyük zulmü yaptıkları ifade ediliyor. Çünkü insanı yaratan Allah'tır. İbadete layık olan da O'dur. Böyle bir Allah'ı bırakıp başka şeylere tapmak zulümlerin en büyüğü olarak ifade ediliyor. Tabii zulüm tabii aynı zamanda azabı da gerektirir. Bunların yaptığı daha zalim, daha büyük bir zulüm olarak ifade edildiğine göre netice itibariyle de böyle davranan kimselerin azabı da azapların en şiddetlisi olacağı ayet-i kerimeden anlaşılabilir.
İnşallah şimdi de 16. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Estaizu billah, bismillah. Ve izi'tezeltumuhum ve ma ya'budune illallah fe'u ilel kehfi yenşur lekum rabbukum min rahmetihi ve yuheyyi lekum min emrikum mirfeqa. İçlerinden biri şöyle dedi. Madem ki siz onları ve onların Allah'tan başka taptıklarını terk ettiniz, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz üzerinize rahmetini yaysın. İşinizde size kolaylık ve fayda ihsan etsin. Buyurun hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Bu ayette de tabii Ashab-ı Kehf'in önceki ayetlerde Ashab-ı Kehf'in kavimleriyle ilgili durum tespiti yaptıklarını, işte zalim hükümdar Dakyanus'un önünde ayağa kalkıp tevhidi, Allah'ın birliğini ifade ettiklerini, putların manasızlığını, anlamsızlığını, onların mabud olduğu konusunda ellerinde bir delilleri olmadığını ifade ettiklerini görmüştük. Bunun en büyük bir zulüm olarak da ifade ettiklerini görmüştük. Burada da kendi aralarında konuşmaya başladıklarını görüyoruz. İşte tefsirlerde belirtildiğine göre onlardan içlerinden birisi, bu Ashab-ı Kehf'ten birisi şöyle diyor. Ve izi atezeltumuhum ve ma ya'budune illallah. Madem ki siz onlardan ve onların Allah'ın dışında taptıkları varlıklardan uzaklaştınız. Yani bu kavimden, putperest kavimden ve onların taptıkları putlardan madem ki uzaklaştınız. Tabii bu uzaklaşma itikadi bir uzaklaşmadır. İman konusunda bir uzaklaşmadır. Yanlıştan doğruya doğru, batıldan hakka doğru bir ayrılmadır. Madem ki siz itikad olarak onlardan inanç olarak ayrıldınız, o halde cismen de bedenen de onlardan ayrılın manasınadır. Gerek bu kavimden gerekse Allah'ın dışında taptıkları onların putlarından madem ki zihnen, kalben, inanç olarak ayrıldınız, fiziki olarak da ayrılın manasına bunu söylüyor. Tabii bu ifade Ashab-ı Kehf'in işte dinleri uğrunda bu milletlerinden, kavimlerinden ayrılıp uzaklaşmaya kesin olarak karar verdikleri zaman onlardan birisinin, içlerinden birinin diğerlerine hitabı olduğu anlaşılıyor. Tabii Bu daha önce de geçtiği üzere Dakyanus diye bu zalim bir hükümdarın huzurunda da bu gençler çıkıp hak dini, Allah'ın birliğini, tevhidi ifade etmişler. Şirkin yanlışlığını ifade etmişlerdi. Fakat bu Dakyanus denen zalim, bu gençler aynı zamanda o milletin hani varlıklı, zengin, önde gelen insanların çocukları olduğu için onlara mühlet verdi. Belki akıllarını kendince tabii tırnak içinde akıllarını başlarına alırlar diye. Onlar da işte çıktılar, kaçtılar. Onların büyüğü olan Yemliha tefsirlerde geçtiği üzere yolda giderken onlara bu sözü söyledi. Ayette geçen, yani madem ki onlardan, onların Allah dışında taptıkları varlıklardan, putlardan uzaklaştınız diye başlayan bu sözü Yemliha isimli Ashab-ı Kehf'ten olan bu zatın söylediği, gencin söylediği naklediliyor. Yani dolayısıyla onların, bu kavmin ve onların Allah dışındaki mabutlarından, Allah'a ibadet dışında onların mabutlarına ibadet etmekten madem ki uzaklaştınız, ayrıldınız, fe'vu ilel kehfi. O halde mağaraya sığının. Tabii belli bir mühlet de verilmişti. Mühlet sonunda onlara bir takım cezalar verileceği de muhakkaktı. Onun için onlar bu dinleri uğrunda kaçmaya, kendilerini saklamaya, gizlemeye, bu mağaraya sığınmaya karar verdiler. İçleri bu içlerinden birisi bu teklifte bulundu. Yani onlardan ayrılmak istiyorsanız bunu mağaraya sığınarak yapın ya da itikaden ayrıldınız madem fiziken de cismen de onlardan ayrılın manasındadır. Tabii bu ayet-i kerimede aynı zamanda demek ki insan inanç bakımından ayrı düştüğü kimselerden cismen de ayrı olması gerektiğine de bir işaret var burada. İşte sözünün devamında diyor ki işte mağaraya sığının. Yenşur lekum rabbukum min rahmetihi. Ki Rabbiniz size rahmetini yaysın, size rahmetini versin, bolca ihsan eylesin. İki cihanın fazlını, nimetlerini size genişletsin, açsın. Ve yuhayy lekum min emrikum mirfeka. Şu dininiz uğrunda karşılaştığınız bu sıkıntı, zorluk, bu uğurda kavminizin arasından çıkıp kaçma gibi hususlarda sizin için Cenab-ı Hak fayda ve kolaylıklar sağlasın diyerek bunu ifade ediyor. Tabii onların böyle bir şeye kesin karar vermeleri imanlarının şüpheden uzak, bağlılıklarının kuvvetli olduğu içindir. İmanlarının sağlam olduğu içindir. Böyle samimiyetle onlar bu şekilde teklifte bulundu ve Allah'tan böyle bir talepte bulundu. Tabii bu ayette şuna işaret var ki insan sadakatle tevbe ederse, Cenab-ı Hakk'a samimiyetle talip olursa, bir takım zorluklarla, sıkıntılarla da karşılaşsa mutlaka Cenab-ı Hak ona genişlik, ferahlık, rahmet kapılarını açacaktır. Yine bu şekilde böyle bozuk, sapık itikadı olan bir kavimden ayrılan, böyle insanlarla beraberliği terk eden, çevresini değiştiren, efendim Allah'tan başka ibadet varlığa ibadet etmeyen kimselere Cenab-ı Hakk'ın türlü türlü nimetler, türlü türlü kapılar açacağı, yardım edeceği, nusret edeceği de bu ifadeden anlaşılıyor. Tabii bu ayet-i kerime tasavvuf erbabı tarafından da farklı şekillerde değerlendirilmiş. Mesela Necmettin Dayı Hazretleri'nin Et-Tevilatun Necmiyesinde işte halvete girmek, bir takım tasavvuf yollarında vardır bu uygulama, bu usul. Halvete girmek, yine efendim bu şekilde insanlardan uzaklaşıp nefsiyle meşgul olmanın Allah'ın rahmetine, inayetine, yardımına vesile olacağı şeklinde de değerlendirilmiştir. Tabii insan Allah yolunda gayret ederse, çalışırsa, karşısına çıkacak zorluklar ne kadar zor olursa olsun Cenab-ı Hak rahmet kapılarını açar. Nitekim İnsan suresinde de 31. ayette yudhilu men yeşâ'u fî rahmeti. O dilediğini rahmetine dahil eder, rahmetine sokar buyuruluyor. Tabii Allah'ın rahmeti umumidir. Herkese şamildir ama özellikle tabii salih kullarına rahmeti daha fazladır. İnne rahmetallahi karibun minel muhsinin. İhsan ehline, Allah'ı görür gibi peygamberimizin tarifiyle yaşama gayreti içinde olanlara Allah'ın rahmeti elbette daha yakındır. Dolayısıyla bu şekilde tasavvufi bir takım manalarda yüklenmiştir. Bu ayetten hareketle Allah yolunda gayret edene Cenab-ı Hakk'ın türlü türlü maddi manevi ihsanlarda bulunacağı şeklinde.
Hocam burada hazır yeri gelmişken siz de buna kısaca değinmişken şöyle bir soru sormak isterim ki o da şu: günümüzde bendeniz başta olmak üzere bazen etrafımda da böyle tanıdıklarım olduğu için de hususen soruyorum. Günümüz keşmekeşi diyoruz, büyük şehir diyoruz, insanlar diyoruz, hayat diyoruz, dünya, iş, güç, sıkıldım, bunaldım, bir tabiri caizse bir tatminsizlik ve bunun neticesinde de oluşan ruhta diyelim, kalpte diyelim veya hem fiziken hem ruhen, psikolojik anlamda bir mutsuzluk ve bu bizim belki günümüze, belki haftamıza yayılacak. Bunun önüne geçebilmek adına bir müddet, hatta deriz çoğu zaman, çekip gidesim var. Ya da işte bu işin sonu aslında bir yerde inziva, bir yerde kendimizi o an kendisiyle mutsuz olduğumuz şeylerden mutlu olmaya gitmeyi planladığımız yere doğru bir seyahat, bir bu içerideki bir seyahat de başka bir, fiziken bir mesafeler arası seyahat de başka bir boyut. Böyle bir meselede inziva, halvet ya da bunun tam tersi var. Bu konuda neler söyleyebiliriz? Bunlarla alakalı düşüncelerinizi merak ediyorum.
Evet, tabii aslında bütün bunların şifresi veya özü, sırrı bugünkü ilk başladığımız 14. ayet-i kerimenin başındaki varabatna ala kulubihim. Onların kalbini sağlam metin kıldık. Esas mesele budur. İnsanın kalbi zayıf olursa, hastalıklı olursa, yani sarayda da yaşatsanız o mutlu olamaz, huzur bulamaz. Ancak kalpler huzur bulursa, insanın kalbi metin sağlam olursa, şartlar ne olursa olsun, dediğimiz gibi ister sarayda yaşasın, ister kulübede yaşasın, bir insanın kalbi, gönlü mutmain ise, sağlam ise, Allah'a bağlıysa, o insan mutlu olacaktır. Tabii kalplerin mutlu olması da Allah ile beraberlikle mümkündür. Estağfirullah. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin, agah olun. Kalpler ancak Allah'ı anmakla, Allah'ı zikirle mutmain olur. İşin esas özü, dayanağı budur. Elbette bir takım fiziki şartlar buna yardımcı olabilir. İşte ibadetler başta olmak üzere, zikir başta olmak üzere. Ama fiziken de işte diyelim bir halvet, bazı dediğimiz gibi tasavvuf yollarında uygulanmış eskiden beri. Yani insanın konsantre olabilmesi için sessizlik, sükunet, sakinlik, bunlar yardımcı olabilir. Ama tek başına bunlar işi bitirmiyor. Yani insan dört duvar arasına kapandığında da yine dünyadan çıkmış olmuyor. İşte kalbi yine kiminle beraberdir? Yani dört duvar arasına halvete insan girer ama hala kalbi, gönlü bir takım fani meşguliyetlerle ise dört duvar arasına kapanmanın da çok bir faydası yok. Neticede o dört duvar da dünyaya aittir. Onlar da mahluktur. Esas mesele kalbi, gönlü Allah'a bağlamaktır. Onun için işte Nakşibendiye yolunda da olduğu gibi esas mesele Hak ile beraberliktir. Bu illa dört duvar arasına girmek diye bir şart yok. Halvet der encümen. İnsan halkın içinde de işiyle gücüyle meşgul olurken de kalbini Allah'a bağlıyorsa esas mesele budur. Ama bir başkası da efendim halvete girip, itikafa girip veya işte belli sessiz, sakin ortamlara girip kendini Allah'a verme, kalbini Allah'a bağlama konusunda böyle bir zahiri şartlardan da istifade ediyorsa bu da yanlış değil. Ama esas mesele kalbin kiminle beraber olduğudur. Tabii Allah'ın zikriyle, Allah ile beraber olduktan sonra şartların değişmesi, zorlaşması insanı hani yolundan geri çevirmediği gibi, haktan hakikatten çevirmediği gibi aynı şekilde mutlu olmak, eğer mutluluk gibi bir şey hedef ise bu yine insan ancak Allah'la mutlu olabilir, Allah'la tatmin olabilir, mutmain olabilir. Esas mesele budur, bunu böyle görmek lazım. İşte bu Ashab-ı Kehf'ten bahsediyoruz. Bunlar efendim kalpleri, gönülleri Allah'a bağlanınca, Allah onların kalbini, gönlünü sağlam, muhkem kılınca, kalplerini sabit kılınca hem ailelerinden ayrıldılar ki aileleri varlıklı kimselerdi tefsirlerde geçtiği üzere, hem zalim bir hükümdarın karşısında durmayı ölüm pahasına göze aldılar. Onları ikna edemeyince, tehdit edilince kendilerinin de onlara karşı maddi olarak yapabilecekleri bir şey olmayınca ne yaptılar? Mağaraya sığındılar. Yani demek ki iş dönüp dolaşıp yine kalbe, kalbin muhkem, sağlam olmasına dayanıyor. Elbette bunun bir takım fiziki şartlarla da alakası var. Nitekim onlar gittiler, mağaraya sığınmış oldular.
Peki, hocam 17. ayet-i kerimede ise Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَم۪ينِ وَاِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ ف۪ي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَّا مُرْشِدًا. Resulüm, orada bulunsaydın, güneşin doğduğu zaman onların mağaralarını sağ taraftan dolaştığını, battığı zaman ise onları sol taraftan geçtiğini, böylece üzerlerine doğup onları rahatsız etmediğini görürdün. Onlar mağaranın genişçe bir yerindeydiler. Onların bu şekilde korunmaları Allah'ın kudretini gösteren delillerden biridir. Allah kimi doğru yola erdirirse, işte gerçekten doğru yola ermiş kimse odur. Kimin de yoldan sapmasına fırsat verirse, artık sen ona doğru yolu gösterecek bir yardımcı bulamazsın. Buyurun hocam.
Evet, bu 17. ayet-i kerimede Ashab-ı Kehf artık mağaraya girmiş oluyorlar, sığınmış oluyorlar. Bu ayet-i kerimede mağaranın durumuyla ilgili bilgiler verildiğini görüyoruz. Özellikle güneşin onlara nasıl değmediği, nasıl bir durumda olduğu hususuyla ilgili bilgiler verildiğini görüyoruz. Öncelikle ayette buyuruyor ki وَتَرَى الشَّمْسَ, sen güneşi görürdün. Tabii buradaki görmek elbette efendim baş gözüyle görmek değil. Yani burada yine muhatap sen görürdün denildiğine göre elbette başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadenin muhatabı. Aynı zamanda bu ayetin muhatabı olan başta müminler olmak üzere muhatap olmaya elverişli herkese hitaben de değerlendirilebilir. Sen eğer orada bulunsaydın, onların mağarasını görmüş olsaydın görürdün manasınadır. Yani buradaki maksat illa da gözle görmekten ziyade mağaranın durumunu anlatmaktır. Mağara öyleydi ki sen o mağarayı görmüş olsaydın, Ashab-ı Kehf de içindeyken onların durumunu görmüş olsaydın, güneşi şöylece görürdün manasınadır. Tabii bu gençler, tabii kısaca tefsirlerde anlatıldığına göre, rivayete göre dağ tarafına gitme konusunda anlaştılar aralarında. Bir çoban onlara bir mağarayı gösterdi. Mağaraya yerleşince de Allah onlara uyku verdi ve o mağarada uyuyakaldılar. Yine tefsirlerde geçtiği üzere Dakyanus isimli bu zalim hükümdar 2-3 gün sonra Efsus'a geri döndü. Kendisi bir işi için başka yere, bir yere gitmişti. Daha önce bahsettik. Onları, gençleri mühlet vermişti. O mühlet içerisinde gençleri bulamayınca araştırdı, soruşturdu. Onların tabii bir tefsirlerde farklı şeyler olabilir ama işte bir nakle göre onların mağaraya sığındıklarını öğrendi. Onları mağarada uyanık zannetti. Onların mağarada ölmeleri için mağaranın ağzını açılmayacak şekilde taşlarla örülmesini, kapatılmasını emretti. Mağaranın kapısını sağlamca kapattılar. Dakyanus'un yakınlarından iki mümin kimse bu gençlerin isimlerini ve hallerini taştan bir levha üzerine nakşetti ve mağaranın duvarına koydu. Bunu bir gün bir kimse oraya ulaşırsa onların halinden haber olsun, haberdar olsun diye bu şekilde yaptığı naklediliyor. Mesela Kâşifî'nin tefsirinde. Tabii bu durumda ayette zikredilen işte hani güneşin durumuyla ilgili zikredilenlerin mağaranın ağzının Dakyanus'tan tarafından kapatılmasından önce olduğu şeklinde İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bir değerlendirme yapılıyor. Yani tabii eğer mağaranın bir tek kapısı varsa, bir tek yerden ışık alıyorsa bu şekilde düşünülebilir ama bir mağaranın başka farklı yerlerden de mesela ışık aldığı bir takım dehlizler olabilir. Ama tek bir kapı olduğu şeklinde düşünülecek olursa bu güneşin doğuşu batışı ile ilgili bu ayette ve sonraki ayette anlatılanların kapı kapatılmadan, mağaranın önü kapatılmadan önceki durumu anlattığı düşünülebilir. Eğer tabii dediğimiz gibi başka bir ışık alan yeri olmadığı kabul edilecek olursa. İşte ayette güneşin onların mağaradaki durumları bir bakıma mağaranın ışık alan yerinin kapısının hangi cihette yönde olduğu anlatılmış oluyor. Şöyle buyuruyor işte sen güneşi görürdün. İza talaat tezavaru an kehfihim zâtel yemin. Güneş doğduğu zaman onların o sığındıkları mağaranın sağına yani mağaranın içine doğru giren kimseye göre mağaranın sağ tarafına yani batıya gelen tarafına meylederdi, eğilirdi. Yani demek ki güneşin ışıkları onların üzerine düşüp de direkt güneş ışıkları düşüp de onları rahatsız etmezdi. Üzerlerine direkt güneş düşmezdi. Dolayısıyla buradan anlaşılıyor ki mağaranın kapısı kuzey tarafa bakıyordu. Yani güneşin hareketleri düşünülecek olursa mağara ise kapısından içeri doğru girildiği zaman güneye doğru uzandığı anlaşılıyor bu ifadeden. Ya da bunun tabi Allah Teala'nın harikulade bir şekilde onlara ikram olarak güneşi meylettirdiği şeklinde de tefsir edilmiştir. Doğarken böyle battığı zaman ve izâ garabet takriduhum zâteş şimâl. Güneş batarken de sol taraftan yani mağaranın doğu tarafına düşen sol tarafından onlara isabet etmeden geçerdi. Yani güneş batarken de güneş onları keser. Yani onların üzerine düşmez, onlara yaklaşmazdı şeklinde anlaşılıyor. Yani dolayısıyla onları bu şekilde güneşin doğrudan ışığının üzerlerine isabet etmediği anlaşılıyor. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ Onlar mağaranın geniş bir açıklığı içindeydiler. Yani sen güneşi o halde görürsün ki güneş sağa sola döner. Efendim sağdan soldan mağaranın içine ışık verir ama onlar daha içeri doğru güneye doğru derin bir kısmında bulundukları için gün ışığı onların üzerine isabet etmezdi. Dolayısıyla onların bu mağaranın da aynı zamanda fi fecbetin min genişçe bir mağara olduğu anlaşılıyor. İşte zelke min ayatillah. İşte bu yani onlar tam güneş ışığının isabet edeceği bir yerde oldukları halde gerek doğuşu gerek batışı sırasında Allah'ın güneşi sağa sola meylettirip onların üzerine düşmemesi en başta ya da işte onların bu şekilde mağarada 300 yıldan fazla kalmaları bu şekilde bozulmadan çürümeden kalmaları min ayatillah Allah'ın ayetlerindendir varlığının kudretinin delillerindendir. Allah'ın ilminin, kudretinin kemaline, Allah'ın birliğinin, tevhidinin hakikatine, gerçek olduğuna, tevhid ehlinin Allah katındaki değerine. Bunlar imanlı gençler olduğu için Allah onları bu şekilde muhafaza etmiş. Bütün bunlara delalet eden Allah'ın ayetlerindendir. Cenab-ı Hakk'ın şaşılacak işlerindendir manasına. İşte men yehdillahu fehuvel muhtet. Allah kime hidayet ederse, kime hidayet lütfederse, kime yol gösterirse o hakka ulaşmıştır, o hidayete ermiştir, kurtuluşa ermiştir. Nitekim bu gençlerin annesi, babası, kavmi, başlarındaki idareci, toplum hepsi putperest bir toplumdu. Yanlış yolda, kötü yolda bir toplumdu. Ama Cenab-ı Hak bu gençlerin kalbine imanı nasip etti, hidayeti nasip etti, gönüllerini, kalplerini pekiştirdi ve bunlar bütün bu olumsuz şartlara rağmen, olumsuz çevreye rağmen Allah'ın hidayeti sayesinde doğru yolu, hakkı, hakikati bulmuşlar, ona erişmiş kimseler olmuşlardır bu delikanlılar. Aslında aynı zamanda bunlar delikanlı kimseler. Delikanlılık aynı zamanda insanın nefsani duygularının, dünyevi arzu ve isteklerinin çok olduğu bir dönem olduğu halde Allah bu gençlere, bu delikanlılara hidayeti nasip etmiştir. Bu da Allah'ın lütfunu gösteriyor. Ve men yudlil felen tecdelehu veliyyen murşida. Kimi de dalaletten mahrum ederse, kimi de saptırırsa artık onu doğruya yöneltecek ne bir dost, ne bir yardımcı, ne de bir kılavuz, bir yol gösterici bulamazsın buyuruluyor. Tabi hidayet de Allah'tan, dalalet de Allah'tan. Hadi de odur, el-mudil de odur. Allah dilemeden hidayet de olmaz, dalalet de olmaz. Ama bu da şu demek değil, insanın hiç iradesi yoktur. Bu tamamen Allah'a aittir. Allah insana cüz'i de olsa bir irade vermemiştir demek değildir. Elbette Cenab-ı Hak kula da bir cüz'i irade vermiştir. Kul cüz'i iradesini hayra, iyiliğe, güzelliğe, hidayete yönlendirdiği zaman Cenab-ı Hak da o külli iradesiyle kulu hidayete veya dalalete sevk eder. Ama Allah dilemeden hiçbir şey olmaz. Şairin dediği gibi, hidayet senden olmazsa dirayet neylesin ya Rab? Bu cehle ayet neylesin ya Rab diyor. Yani hidayet Allah'tan olmadıktan sonra insanın ilminin, bilgisinin, tecrübesinin çok olması tek başına yetmiyor. Ebu Cehil çok akıllı, zeki bir kimse olduğu halde Ebu Cehil'e ayetlerin hiçbir faydası olmadı. Onun için demek ki işin böyle de bir sır tarafı var. Sırrı kader tarafı var. Cenab-ı Hak'tan hidayet istemek gerekiyor. Dalaletten, yanlış yola, yanlış yönlere düşmekten, savrulmaktan muhafaza etmesi için Allah Teala'ya dua etmek gerekiyor. Allah hidayet verdikten sonra her şey, bütün kapılar açılıyor. Bu misalde de, Ashab-ı Kehf misalinde de olduğu gibi. Ama Allah bir kimseyi de saptırmışsa, hidayeti nasip etmemişse, ne kadar veli, dost, yardımcı, yol gösteren kim olursa olsun bunun bir faydası olmayacağı ayet-i kerimede ifade buyuruluyor.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. İnşallah bir sonraki programımızda da kaldığımız yerden 18. ayet-i kerimeden devam etmiş oluruz.
İnşallah.
Peki, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim, bu haftaki programımızda Kehf suresinin 14, 15, 16 ve 17. ayet-i kerimelerini hep birlikte okumaya, anlamaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki programımızda da Kehf suresinin 18. ayet-i kerimesinden devam etmeyi ümit ediyoruz. Efendim, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.